Ayrım 7, sayfa 71. Bir metafor olarak cerrah. Diğer her şey aynı kalmak koşuluyla bir cerrah seçerken destekleyici, kibar ve empati duygusu olan birisini mi yoksa makine gibi duygusuz bir teknisyeni mi seçerdiniz? Umarım hiçbirimiz böyle bir seçim yapmak zorunda kalmayız. Ama ben şahsen birincisi daha yakın gelse de herhalde ikincisini seçerdim. Sanırım bunun nedeni açık. Bedenimin kan ve acı gibi konularda duygularıyla temasta olan birisi tarafından değil, onun ruhsuz bir bilimsel çalışma nesnesi gibi muamele edecek birisi tarafından kesilmesini isterdim. Bazı ortak şikayetlerini erkeklerin nasıl yorumladığına dair örnekler sıralar. Örneğin kadın, beni artık kimse dinlemiyor dediğinde erkek büyük bir ihtimalle ama ben şimdi seni dinliyorum diye karşılık verir. Gray'in açıkladığı gibi bu tür alışverişlerde erkek kadının sözlerini sanki bunlar duyguları değil de bilgi ve olguları iletmeye çalışıyorlarmış gibi harfi harfine tercüme eder. En sevdiğim örneklerden birisi kişisel bir örnek. Karımın çöpü dışarı atmak ister misin sorusuyla neyi kastettiğini anlamam yıllarımı aldı. Çünkü ben aynen söylediğini anlıyor, yani çöpü atmak isteyip istemediğimi sorduğunu sanıyor ve içgüdüsel olarak hayır diye cevaplıyordum. Neden isteyecektim ki? Sonunda anladım ki ricasını ya da emrini soru şeklinde iletmesi bunun gerçekle sadece bir soru olmasından çok benim duygusal özelliğime duyduğu saygının bir ifadesiydi. Erkeklerin her şeyi harfi harfine algılaması onları bir ölçüye kadar kriz ve travmaya bağlı duygusal çalkantılardan korur. Ne var ki neşelenme kapasitelerinin azalmasına da neden olur. Duygu yokluğu psikolojilerini adeta iki boyuta indirger. Bu görünür iki boyutluluk her sabah metro ile New York'taki ofisime giderken bana hatırlatıyor. Koyu renk ya da gri takım elbiseler giymiş, ellerinde çanta ve gazeteleriyle sıra sıra adamlar, ölçülü adımlarla peronlara yığılıyor. Düzgün bir biçimde şurasına burasına kadınların, eğer şanslı bir günündeyseniz, birkaç görsel ayrıksızlığın sepiştirdiği bir renk, hız ve konuşma monotonluğuna karışıyorlar. İngiliz psikanalist Christopher Bolas, anormal bir normal olma dürtüsü taşıyan insanların kişiliklerini betimlemek için normatik, nevrotikin karşıtı, kişilik terimini geliştirmiştir. Bolas'a göre böyle insanlar başarı ya da ilişkilere kişisel anlamını veren öznel duygu, düşünce ya da çatışmaları yaşamadan toplum tarafından konulmuş nesnel maddi standartlara, örneğin bilgi, para, arkadaş, eş, çocuk, araba gibi şeyleri biriktirmek, uymak için yaşarlar. Bolas özellikle erkeklerden söz etmez ve elbette kadınlar da normatik hastalıktan mustarip olabilirler. Ama erkekler için bu hastalığın en önemli belirtisi duyguların boyut kaybetmesidir. Klişe şudur, kadın beni seviyor musun diye sorduğunda erkek buradayım öyle değil mi diye cevap verir. Sıkıntı içindeki bir erkek danışmanın bir araba yolculuğunda tam en yakın erkek arkadaşı karısının duygusal açıdan ne kadar talepkar olduğunu söylediği sırada kendi kız arkadaşının nasıl olduğunu öğrenmek için arayıp kendisini sevip sevmediğini sorduğunu anlattı. Bunu karşılık verme yeteneğimi elimden alıyor diye açıkladı. Bazı erkekler için bu tür zorluklar yalnızca bir utanç sorunudur. Çünkü erkekler özellikle de talep üzerine böyle şeyler söylemezler. Ama diğerleri için bu daha çok duygusal kayıtsızlık, tarafsızlık ve sıkıntıyla ilgilidir. Birçoğu için ise öznelliğin sağırlaştırılması dile getirilmiyor olsa bile kronikleşmiş olan hayatın bir angarya olduğu felsefesiyle ayırt edilen depresyonun ince bir biçimidir. Bu, televizyonun karşısında ya da direksiyon başında uyumaya neden olan ruh halidir. Bu yıllarca sürebilir ve sıklıkla orta yaş krizine doğru gider. Bu açıdan bakıldığında bir orta yaşlının genç bir kadına ya da bir spor arabaya aşık oluşu, kendini o uzun uyuşuk kopuştan sıyırıp gençleştirmeye yönelik talihsiz bir girişim olarak görülebilir. Ama ortada üzerinde konuşulabilecek bir depresyon olmasa bile erkeklerin duygu yoksunlukları kendilerini olduğu kadar başkalarının da başını derde sokabilir. Maddenin korunumu gibi temel fizik yasaları burada da geçerlidir. Duygular gerçekte yok değildir. Duygular dağılmaz ya da kaybolmaz. Yoğunlukları ya da miktarları da azalmaz. Ancak daha çok bazen istenmeden çoğunlukla da beklenmedik bir şekilde farklı bir biçim alırlar. Erkekler duygusal tepkileri ertelemek ve başka yerlere yöneltmekle nam salmışlardır. Örneğin bir danışmanım karısı ilk çocuğunu doğurduktan sonra hamile kadınların karınlarına yumruk atmak gibi nahoş ve mütecaviz düşüncelere kapılmıştı. Tercümesi, danışmanım karısının hamileliği sırasında kendisinden uzak durmasına ve zihnen çok meşgul olmasına öfkelenmiş. Ama onunla ilgilenmek için ki bunu 9 ay sadakatle yapmıştı. Bilinçsiz olarak öfkesini ertelemiş ve uygun adaylara yönelmişti. Kahraman erkekler korku duygusunu yok edip tehlikeli bir durumda sıvışmak yerine savaşmak tepkisini benimsemiş olanlardır. Ama bu aynı zamanda ölü askerlerin Everest'e tırmanmak için yola çıkıp ölenlerin ve girişimlerinde başarısız olan iş adamlarının yürüdüğü yoldur. Uçakla uçursanız, ata da binseniz, borsayı da yönetseniz, karşı karşıya olduğunuz risk düzeyini değerlendirebilmeniz için az ama sağlıklı bir endişeye ihtiyacınız vardır. Güvenlik ve ceza yemek konusunda en ufak bir endişe duymadan saatte 120 km hızla gidiyorsanız neden daha hızlı gitmeyesiniz ki? İnsan ilişkilerinde duygu yokluğu erkeklerin başını yalnızca duygusuzluklarıyla çevrelerindekini hayal kırıklığına uğrattıkları için değil, kendi duygularına karşı duyarsız olan kişinin başkalarının duygularına empati göstermesinin mümkün olmaması nedeniyle de derde sokar. Kendi duygusal tepkisini soğuk algınlığı ya da nezleye indirgemiş bir erkeğin karısı veya çocukları hasta olduklarında sevgi, şefkat ve bakıma ihtiyaçları olduğunu görmezden gelmesi muhtemeldir. Çocuğun acısını dinlemek yerine ağlamayı kesmesi için ona bağıran baba, kendisine de korku ve üzüntüyü yaşama hakkını tanımamış olan birisidir. Evlilik dışı bir ilişkiye girerek kendisini yeniden genç hissetmeye çalışan duygu yoksunu koca, yeni aşk nesnesiyle ilişkisinde bile duygusal olarak yoktur. Çünkü genç kadının sonuçta hissedeceği acı ve yıkılışı öngörmekten ve buna empati göstermekten uzaktır. Ve iş gerisindeyken çocuklarını ya da eşini özlemeyen erkek, yokluğunun onlar üzerindeki potansiyel etkisini yüreğinde hissedemeyecektir. Kendine ve başkalarına karşı empati eksikliği erkeklerin özür dilerim lafını edememe nedenlerinden biri olabilir. Sonunda bu lafı ettiklerinde de buna inanmadan dostlar alışverişte görsün kabilinden yapmalarının nedeni de bu olabilir. Eş ya da kız arkadaş böyle bir özre şu karşılığı verebilir. Özür dilemeni istemiyorum, anlamanı istiyorum. Empati eksikliği veya duygusal acılara karşı genel kayıtsızlık, yanlış davranışları rasyonalize etmeyi ve zihinleştirmeyi de kolaylaştırır. Memur olarak suç işlediğinizde ya da mali yasaları çiğnediğinizde kendinizi bunların kurbanı olmayan suçlar olduğuna ve itin iti kırıldığı bu dünyada hayatta kalabilmek için sizin de herkes gibi davranmanız gerektiğine inanabilirsiniz. Ama bu sebepleri açıklamaktan çok rasyonalize etmektir. Yani başlangıçta kendinizi hissetme iznini vermiş olsaydınız, başınızın belaya girmesini önlemiş olacak olan suçluluk duygularını zihinselleştirmenin bir yoludur. İnsan ilişkilerindeki hatalar için de aynı şey geçerlidir. Evlilik dışı ilişkisi olan birçok erkek kendilerini, eşlerini gerçekten aldatmadıklarına inandırırlar. Eşlerinin acılarını hissetmemek şu farklı yaratıcı cümleleri sarf etmelerini kolaylaştırır. Aşk değil, yalnızca seks, yalnızca öpüştük, öpüşmedik bile, yatmadık, yalnızca oral seksti, karım seksten hoşlanmıyor, içkiliydim. Çıkma devresindeki bekar erkekler çıkmaları muhtemel olan bir adaya yalnızca gergeç bir ilişkiye ilgilendiklerini söyleme dürüstlüğünü gösterdikleri için böbürlenirler. Bu onları genel ahlaki zorunluluktan kurtarmak için iyi bir neden olabilir. Ama aynı zamanda çıktıkları kişiyi cinsel olarak kullanma niyetlerinin verdiği suçluluk duygusunu rasyonalize etmenin bir yolu da olabilir. Doğru ayarlandığında erkeklerin duygu yoksunluğu iyi bir şeydir. İlk sırada yer almasının nedeni de zaten budur. Bunun en sarsıcı örneklerinden birini derinden bağlı olduğu 4 yaşındaki en küçük kızına önemli bir gelişme bozukluğu tanısı konmuş olan bir danışmanımda gördüm. Daha 6 aylıkken evlat edinilmiş olan bu adam gerçekten az konuşan ve az hisseden biriydi. Biyolojik ailesini aradığı duygusal olarak çok yoğun süreçte bile duygularını pek belli etmedi. Bir roman kadar etkileyici olan arayışı ortaya çıkardı ki gerçek annesi Avrupalı bir kraliyet ailesinin üyesi, babası ise Asyalı bir prensti. Babası başka bir kadınla evli ve 3 çocuk sahibiyken annesini hamile bırakmış, belki de tecavüz etmiş, annesi ailesinin baskısıyla bebeğini terk etmek zorunda kalmış, ağır bir depresyon geçirip sonunda akli dengesini yitirmiş. Hem anne hem baba genç yaşta ölmüştü ve danışmanım çok ünlü akrabaları vardı. Bu danışmanım uzun arayış sürecinin iniş çıkışları sırasında meraklı, neredeyse neşeli ve araştırmacı bir tavra bürünerek yalnızca köklerini değil kendi duygularını da aradı. Ama uzunca bir süre duygularını ancak başkalarının aracılığıyla karısı, ben ve en çok da bir destek grubundaki evlat edinilmiş diğer yetişkinlerle yaşayabildi. Bu sürecin birçok noktasında danışmanım kızına akut gelişim bozukluğu tanısı kondu. Çocuğun ileriki yıllarda ağır bir engelli olacağı anlamına gelen bu tanı birçok aileyi endişe ve korkuya sürüklerdi. Ama kolayca anlaşılabileceği gibi böyle duygusal tepkiler çocuğun gelişimini olumsuz etkileyebilirdi. Danışmanım yapı olarak öylesine serin kanlı ve tepkisizdi ki kötü haberler çocuğuna olan sevgisini ve bağlılığını hiç etkilemedi. Bir anlamda çocuğunun okuyup okumayacağını, arkadaşları olup olamayacağını, bağımsız olup olamayacağını umursamadı. Elbette umursadı ama bunu fazla hissetmedim. Onu eğlendirecek yanında ve kendisini zavallı gibi hissetmeden onun için ne gerekiyorsa yapacaktım. Çocuk için mükemmel bir ebeveyindi. Bu olayın da gösterdiği gibi zayıflığımız aynı zamanda gücümüzdür. Ya da tam tersi. Kendimizi ve veya başkalarının değerlendirirken bunu akılda tutmakta yararlıdır. Örneğin iş yerindeki performans değerlendirmesinde biri iş takibinden yüksek puan alırken öncelikle belirlemeden düşük puan alabilir. Sorun bunların aynı karakterin iki yönlü olmasıdır. Kişi tablonun geneli yerine ayrıntılara odaklanmaya eğilimli birisi olabilir. Belki ormanı ya da ağaçları görmeyi seçebilir ama her ikisini görebilecek kadar mükemmel olabilir mi? Benzer bir şekilde bir çıkma ilişkisinde karşımızdaki kişiye görüntüden yüksek zekadan düşük ya da tam tersi puan verebilir. Sonra da iyinin yanında kötüye katlanmak istemeyebiliriz. Ama seçim yapma şansımız olmayabilir. Çünkü çıktığımız kişi muhtemelen birincisini ikincisinin pahasına geliştirmeye çalışmış biridir. Psikolojik açıdan bakıldığında bu anlaşma paketinde teklifi savunmalarımızda bunlar hem en iyi müttefiklerimiz hem de en tehlikeli düşmanlarımızdır. Her zaman geçerlidir. Bu kişinin savunması devre dışı kaldığında da geçerlidir. Taciz denen şeyi yaşamış olan John'un durumu hissetme yeteneğinin olmaması mesleğinde ona epey fayda sağladığı için yerinde bir örnektir. Kendisi uluslararası bir yatırım uzmanı olarak çalkantılı mali piyasaları değerlendirme konusunda esrarengiz yeteneğiyle Wall Street'te nam salmıştı. Bunu büyük ölçüde stres altında serin kanlı ve net biçimde düşünme yeteneğine ve genellikle karmaşanın dışında kalmasına borçluydu. Çelişki bağı. Erkeklerde duygu yokluğu büyük ihtimalle duygusal donanımlarının genetik evrimsel yatkınlıklar parçasıdır. Buna ek olarak felsefeci Miriam Mitzen'in anlattığı gibi erkekler geleneksel olarak empati kurmak üzere değil asker olmak yani öldürmek için yetiştirilirdi. Buna rağmen içsel bir psikolojik perspektiften bakıldığında erkeklerin hissetme isteksizliği öldürme kapasitesinden çok sevme kapasitesiyle ilişkilidir. Diğer birçok psikanalist gibi Karen Horney'in de tartıştığı gibi erkeklerin en büyük korkusu bir kadınla kurdukları ilişkinin içinde kaybolmaktır. Bu nedenle birlikte oldukları kadın onlara ne kadar çok ihtiyaç duyarsa kadından o kadar çok alan isteme ihtiyacı duyarlar. Bu arada bazı erkekler kendilerini isteyen hiçbir kadına duygusal olarak karşılık veremezler. Peşlerinden koşulduğunda soğuk, sert ve acımasız olurlar. Tolstoy'un en sevdiği erkek kahramanlarından biri olan Prens Andrei'yi de böyle tanımlar. Ve kız kardeşine sanki kendi içini kemiren o gizli mantıksız duygular nedeniyle birisini cezalandırırmış gibi aşırı mantıklı davrandığını söyler. Aslında erkeklerin hiçbir şey hissetmeyerek ve kadınları uzaklaştırarak inkar etmeye çalıştıkları şey, kadınlara karşı hissettikleri kendi bağımlılık duygularıdır. Bir danışmanım, bir ilişkide bağımsızlığını kaybetmekten öylesine korkuyordu ki, kendisiyle ilgilenen her kadını zihninde muhtaç ve acıklı bir karikatüre dönüştürüyordu. Bu noktada ona, kendinizi bir kadının içinde kaybetmemek için yaptığınız zihin jimnastiklerinin çeşitliliği beni şaşırtıyor dedim. Danışmanın bu yorumuna verdiği ilginç tepki, anlamıyorsunuz, tam da birine bağlanmanın yolunu bulmaya çalışıyorum. Erkeklerin duygu yoksunluklarının merkezindeki önemli bir çelişkiye işaret eder. Bir kadının içinde kaybolma korkusu aslında bir arzudur. Bu danışmanın gözlemine itiraz ederken bilinçli bir şekilde çok seçici davrandığının farkında olduğunu ve bu kadınların arasından birisini sevmenin yolunu bulmaya çalıştığını söylemek istiyordu. Oysa sevgiyle ilgili bilinçsiz düşüncesi bunun kişinin temeldeki ayrılığını ve bencil arzularını tutkuyla unutması olduğuydu. İstediği şeyden bu kadar korkmasına şaşmamak gerek. Tahmin edebileceğiniz gibi bu çatışmanın gelişiminde kökenleri erkek çocukların anneleriyle olan erken yaşlardaki ilişkileridir. Bunun ilerideki bölümlerde de tartışacağım. Ama girizgah olarak Bu danışmanın üniversiteye gitmek için evden ayrıldığı dönemi anlatırken yaptığı dil suçmesinden bakalım. Çelişki bağını göbek bağı demek istiyorum. Koparma zamanı gelmişti. Üniversitedeki ilk yılımda çocuğun anneden fiziksel olarak ayrılmak için nasıl bir yol izlediğiyle ilgilenen gelişimsel ayrılık ve bireyleşme kuramı hakkında annemle konuşmuştuk. Annenin açısından bakıldığında çocuk annenin içinden çıkmış, türbe hep onun bir parçası olarak kalacaktır dedi. O zamanlar bunun çocuğunu bırakmak istemeyen bir annenin sarf ettiği bir cümle olarak görüp üzerinde durmak istememiştim. Ama şimdi çocuk sahibi biri olarak ne demek istediğini anne bile olmadığım halde anlıyorum. Yine de annenin duygusal gerçekliği tam da bu olduğundan çocuk kendi ayrı duygusal gerçekliğini yaratmak zorundadır. Bu elbette erkek çocuklar için de kız çocuklar için de aynı ölçüde geçerlidir. Ve bir bakıma erkek çocuk için daha kolaydır. Çünkü cinsiyeti gereği fiziksel olarak annesinden zaten farklıdır. Yine de bu farklılık bir kaybı, vajina kıskançlığını da ifade eder ve farklılaşmış bir bütünlük halini geri dönme arzusuna yol açar. Duygu yokluğu işte burada. Bu tehlikeli arzunun gerçekleşmesini engelleme ve ayrılık sürecini korumak üzere bu arzuyu bilinçten çıkarma misyonuyla devreye girer. Bu açıdan bakıldığında erkekler içlerindeki sevgiden korkarlar. Ama işleri daha da karmaşıklaştıran, duygu yokluğunu destekleyen bir başka gelişim unsuru olan kendi nefretlerinden de korkmalarıdır. Bazı önemli İngiliz psikanalistler bu şizoid savunmanın duyguların zihinden ayrılması gelişiminin başlangıcını bebeğin sevgi dolu olduğu kadar hüsran da yaratan bir anneye ebeveynliğin doğasında bulunan bir ikilik, öfke ya da nefret, kötü meme diye ikiye böldüğü döneme kadar geriye götürmüştür. Bundan sonra ne olduğuna dair bazı oldukça karmaşık psikanalitik ve teoriler var. Ama işin özü gelişmekte olan bir çocuğun kendisini besleyen eli ısırmaktan korktuğudur. Bu erkekler için de kadınlar için de geçerlidir. Ama erkeklerdeki duygu yokluğu kendilerinin öfke ve nefret duygularından uzak tutmalarının aracı olur. Ne var ki bu uzak duruşun bedeli soğuk hatta kötü sevilmeyecek kadar nefret edilen bir kişi olma duygusuyla birlikte genel bir geri çekilme, kayıtsızlık ve tecriddir. Bağlanma zorluğu olan birçok erkeğin yakınlıktan korkmalarının nedeni aslında kendi öfke ve yıkıcılıklarıdır. Birisine bağlandıklarında öfkelerinin bu kişinin de diğer herkes gibi kendilerinin yeterince duygu vermeyeceği gerçeğine duydukları öfke, sevgilerini yıkıp misillemeye yol açacağından korkarlar ve çoğu zaman bu korkularında haklıdırlar. Elbette bu geri çekiliş genellikle o kadar dramatik ve tam değildir. Kendini genellikle başkalarına ve kendine karşı katılımcı değil gözlemci bir tavırda gösterir. Bu bakımdan her erkek biraz gözlemci, belki de bir yazardır ama romancıdan çok gazeteci. Anlatayım. Gerçekten de gazeteci olan bir danışmanım görüşmeye bir önceki gece tanık olduğu bir krizin belgelerini getirmişti. Kız arkadaşı gece geç saatte içkili olarak eve gelmiş ve nedensiz bir öfke nöbetine kapılarak mutfakta tabakları yere atıp kırmaya başlamıştı. Onu yatıştırmayı başaramayan danışmanım geri çekilip masasına oturmuş ve ertesi gün analiz için bana getirebilmek üzere söylediği ve yaptığı her şeyi belgelemeye başlamıştı. Konuştukça danışmanımın belgeselci, katılımcıdan çok gözlemci olmasından gerçek nedenini anlaşıldı. Bu kız arkadaşının eve içkili gelmesinden duyduğu öfkeyi kontrol edebilmesini sağlamıştı. Aynı danışmanım kendini yalnızca kız arkadaşının krizinden değil, kendi krizinden de uzaklaştırmıştı. Örneğin, ilk bir görüşme istemek için beni aradığında sizi görmem gerekiyor ya da zor bir dönemden geçiyorum demek yerine bu hafta psikolojik olarak önemli bir anın fotoğrafını görebilmeniz için fazladan bir görüşme yapmak istiyorum dedi. Bu danışanın tepkileri ona özelmiş gibi görünebilir ama gerçekte erkekler böyle şeyleri hep yaparlar. Bir kadına sakin ol veya aşırı tepki gösteriyorsun ya da bunu düşüneceğim ya da bu konuda neden bu kadar heyecanlanıyorsun ki dediklerinde aslında kendilerini çağdaş bir piyesin duygusal katılımcılarından kayıtsız tarihçilerine dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Erkeklerin düşünce dünyasında yaşama ve düşüncelerini duygularını zihinselleştirmek için kullanma eğilimi duygusal gerçekliği aptalca reddettiği için alaya alınabilir. Ama zihinsel yaşama katkısından dolayı yüceltilebilir de. Bir danışanın bir kadınla ilişki kurmayı çok istiyordu. Ama bağlanma fobisi o kadar güçlüydü ki dalga geçerek ifade ettiği gibi sonra evlenmeye mecbur kalırım diye koridorda rastladığı bir kadına selam vermekten bile korkuyordu. Yıllarca duygusal bir ilişki kurmaya açık olan kadınlardan uzak durmuş ama sonunda kendisinin bir ilişki konusunda kandırmıştı. Bunu kendisine ve müstakbel kız arkadaşına yaşadığımız her şeyi ilişki olarak adlandırmayalım diyerek yapmıştı. Bu ikisinin hızla nişan ve evlilik yoluna sokacak olan sevgi dolu ilişkisizlik sürecinde hep tekrarladıkları bir şaka olmuştu. Duygusal gerçekliği, duygusal gerçekçiliğe ilişkin düşüncelere tabii kılmak aptalca ya da olgun olmayan bir tavır olarak görülebilir. Ama bazen işe yarar. Bu tekniği birkaç yıl önce yeni bir araba alırken kullandım. Karım, bütün çocuklu insanların yaptığı gibi pratik nedenlerden dolayı station wagon bir araba almak istiyordu. Ama bana göre yaratıcı özgürlüğün banyoya yenilgisini simgeleyen bu arabanın alınması için önce cesedimin çiğnenmesi gerekiyordu. Böylece bütün zihinsel silahlarımı kullanarak kendimi minivanın station wagonundan daha az banyoyu olduğuna bu daha spor bir araç diye ikna ettim. Sonunda bir minivan aldık ve o gün bugündür çok mutluyum. Bu arada bu aracın çok kısa bir süre sonra banyo hayatının yeni simgesi durumuna gelmesini umursamadığımı da belirteyim. Öngörülebileceği gibi şimdilerde station wagonlar ortadan kalkıyor ve ben içimden bir tane almış olsaydık ne olurdu diye soruyorum. Bu örnekte görüldüğü gibi erkekler bazen duyguların üzerine düşünce yüklemekle kalmaz, hakiki gerçekçiliğin üzerine düşünsel gerçekçiliği de yüklerler. Bu eğilimin ucunda psikoz bulmakla birlikte insan arada sırada ya da anlık olarak gerçeği görmüyor diye çıldırmış olması gerekmez. Bir danışanım ilk görüşmemizde bana nişanlısının zoruyla geldiğini söylemişti. Bu zorlamadan dolayı 6 ay boyunca nişanlısına zaten bir danışmanı olduğunu yalanını söylemişti. Bu yalanı desteklemek için pazartesi akşamları danışmanıyla düzenli olarak görüşüyordu. Ve bu ona nişanlısından bir gece uzak kalmak için bahane de sağlıyordu. Bütün bunları niye yaptığını sorduğumda dili dolaştı ve sanki gerçekten danışmanına gidiyormuş gibi danışmak faydalı olur diye düşündüm dedi. Yani bu yalanı niye uydurduğunu gerçekten bilmeyen bu adam o an için kendisini bunun yalan olmadığına inandırmıştı. Psikoz hastası olmadığından hatasını hemen fark etmiş ve düzeltmişti. Ama bir saniye için gerçekten uzaklaşmasının nedeni anlamak zor değil. Ne de olsa sonunda hep niyetlendiği danışma hizmetini almıştı.